İnsanlar katında da değerli olan, Allah katında da değerli olanlar her zaman cesurlardır. Onlar Allah'a verdiği sözü yerine getirirler. Hangi tehlikeyle karşılaşırsa karşılaşsınlar, hiçbir zaman geri adım atmazlar. Kur'an Mercedes'inde hiçbir zaman geri vites olmadı, olmayacaktır. Sanki Allah'ın gönderdiği din sadece o zaman içinmiş, bu zaman için değilmiş gibi, sanki dün Allah'a yalvaranlar onlar değilmiş gibi dini şöyle bir kenara atıverdiler. Bu nasıl insanlık? Bu nasıl Müslümanlık? Allah kurtardı, Allah'tan koptunuz. Dün bütün dünyanın lideriyken Avrupa'ya kuyruk olmaya heveslenirsiniz. Allah size sizi unutturursa işte böyle unutturur.
Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluhu. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Kasas suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle yeni bir hareket başlatmayı takdir edince Firavun'un zulmüne dur demeyi takdir edince Firavun'un saltanatını yıkacak bir lider, aynı zamanda bir mürşit göndermeyi takdir edince Hazreti Musa Aleyhisselam dünyaya gönderilmiş, Musa annesinden doğmuş ve İsrailoğullarına lider olacak şekilde yetiştirilmiş. Firavun'un sarayında Allah Azze ve Celle onu muhafaza etmiş. Fakat tamamen kendini Firavun'un milletinden zannetmesin diye annesinin yanında büyümesini takdir etmiş. Annesini tekrar Musa'yı geri döndürmüş. Musa'sız kalmasın diye anne yüreği evladından uzak kalmasın diye Allah Azze ve Celle merhamet etmiş ve hem Musa'sına kavuşmuş hem de Firavun'un karısından birçok maddi kaynaklar elde etmiş idi. Bu şekilde Hazreti Musa Aleyhisselam rahat bir şekilde sarayda büyüyecek, hem öldürülmeyecek, hem o günkü bütün ilimlerden nasibini alacak, sarayda yetişecek. Ama diğer taraftan da annesinin yanında da kalacak, bazen sarayda, bazen annesinin yanında kalmak suretiyle kendisinin İsrailoğullarından olduğunu unutmayacak, Firavun'a karşı gönderilen bir peygamber olacak ileride böyle bir insanın kendini Firavun milletinden zannetmemesi, kendisinin gerçek milletini, atalarını bilmesi, İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geldiğini, İshak'ın soyundan geldiğini, Yakub'un soyundan geldiğini bilmesi, Yusuf'un soyundan geldiğini bilmesi ve yarınlarda lider olarak gönderildiğinde, peygamber olarak gönderildiğinde, Firavun'a ve Firavun milletine karşı gereksiz, yanlış bir merhamet içine düşmemesi, Firavun'un saltanatını yıkmak gerektiği zaman yanlış bir merhamete bürünmemesi, onun yapmış olduğu zulümleri görüp de o saltanatın yıkılması gerektiğini düşünebilmesi, aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen kendi milletinde hala var olan tevhid anlayışını bazı sapmalar, bazı yanlışlıklar olsa bile yine de var olmaya devam eden tevhid anlayışını kendi annesinden, kendi aşiretinden öğrenmesi için Allah Azze ve Celle onun bir taraftan Firavun'un sarayında yetişmesini, bir taraftan annesinin yanında yetişmesini takdir etmişti. Böylece Musa Aleyhisselam kendisinin bir İsrailli olduğunu bilecek, Kıptilerden, Firavun'un milletinden olmadığını bilecekti. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam bu şekilde yetişecek ve ileride yavaş yavaş Firavun'un zulmünü görmeye başladıkça Firavun'dan uzaklaşmaya da başlayacaktı. Çocukken Allah Azze ve Celle kendisini Firavun'un sarayında büyütebilirdi. Ancak Hazreti Musa'nın daha sonra Firavun'un zulmünü görmeye başladıkça, aklı başına gelmeye başladıkça, Allah Azze ve Celle kendisine ilim ve hikmet verdikçe, hakikatleri görmeye başladıkça, o zalim sultanın, kralın yanında daha fazla kalması mümkün olmayacaktı. Yavaş yavaş Hazreti Musa Firavun'dan kopacak, saraydan kopacaktı ileriki günlerde. Ve işte o günlerden birinde bir adamı yanlışlıkla öldürecekti. Firavun'un sarayından yavaş yavaş uzaklaşmaya başlamış olan, zalimlerden uzaklaşmaya başlamış olan Musa Aleyhisselam, iki kişinin kavga ettiğini görecek, birisi kendi milletinden, biri Firavun'un milletinden ve Firavun'un milletinden olan adamı bir yumrukla öldürecek, yanlışlıkla kaza ile adamı öldürecek. Çünkü Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'un milletine karşı da nefret duyuyordu gerçekten de. Çünkü Firavun'un yapmış olduğu zalimliği, zulmü görüyordu. Ve o öldürmüş olduğu kimsenin Firavun'un etrafından olanlardan olması da mümkündür. Hazreti Musa Aleyhisselam kendisi de Firavun'un sarayında yetişmiş bir insan olduğu halde öyle bir insanı öldürdüğünden korkup oradan kaçmak zorunda kalması gösteriyor ki öldürdüğü kimse de Firavun'un etrafındaki önde gelen kimselerden birisi olabilir. Saray ehlinden birisi olabilirdi. Yoksa Musa Aleyhisselam'dan daha değerli olamazdı. Musa Aleyhisselam onu öldürdüğü zaman Firavun'un ona karşılık Musa'yı öldürmek istemesi söz konusu olamazdı. Demek ki öldürdüğü kimse de ya önemli bir kimseydi ya da saraydan, saray ehlinden bir kimse olmalıydı. Hazreti Musa Aleyhisselam ondan dolayı korkmuş ve kaçmıştı. Eğer Hazreti Musa o zalimlerden bir zalim olmuş olsaydı, Firavun'un zulmüne ortak olan, Firavun'un yanında yer almış olanlardan birisi olmuş olsaydı, böyle bir zulüm işlediği zaman korkması ve kaçması beklenilemezdi kendinden. Zaten Firavun'un askerleri her gün böyle zulümler yapıyorlardı. İsrailli olanlardan her gün öldürüyorlardı zaten haksız yere. Hazreti Musa da kendisini onlardan görmüş olsaydı, Firavun'un etrafındaki insanlardan birisi olarak görmüş olsaydı, hatta Firavun'un üvey evladı olarak kendisini görmüş olsaydı, böyle bir hata işlediği zaman korkup kaçması da gerekmezdi. Demek ki kendisini onlardan görmüyordu. Firavun ve aşireti de demek ki Hazreti Musa'yı belki kendilerinden tam olarak görmüyorlardı. Çünkü onu çocukken bebekte, bebek olarak bulmuşlar bir beşikte ve anlamışlardı ki bu İsrailoğullarından birisinin bebeğidir. Sonuçta onlar onun İsrailoğullarından olduğunu biliyorlardı. Ve bu olay bir İsrailinin bir Kıpti'yi öldürmesi hadisesi halini alabilir ve iki ırkın arasında bir savaşın başlangıcı da olabilirdi. Bir ırkçı savaşa dönüşebilirdi bu ileride.
Hazreti Musa'nın korktuğu noktalardan birisi de oydu. İleride böyle bir şey söz konusu olabilirdi. Firavun duymuş olsaydı, İsraili olduğundan dolayı, sen İsraillerden olduğun için, İsrailoğullarından olduğun için benim aşiretimden birisini öldürdün diye düşünebilirdi. Ve bu Firavun'un İsrailoğullarına yapmış olduğu zulmü daha da arttırabilirdi. Irklar arası savaşa kadar gidebilirdi bu. Hazreti Musa aleyhisselam korkmuştu. Eğer Firavun'un ehlinden olan birisi olsaydı, eğer Firavun'un zulmüne ortak olan birisi olmuş olsaydı böyle bir durumda korkmasına hacet yoktu. Ama Hazreti Musa aleyhisselamın yavaş yavaş onlardan uzaklaştığını görüyoruz. Zaten zalimlerin yanında uzun süre dayanması peygamber olacak olan bir insan için mümkün değildi. İleride peygamber olacak olan bir insanın zulme bu kadar sessiz kalması mümkün değildi. Allah Azze ve Celle'nin ileride önemli görevler vereceği kimseler çocukluklarından da bellidirler. Çocukken bile onlarda garip haller olur. Allah Azze ve Celle onları her türlü tehlikeden ve her türlü ahlaksızlıktan da muhafaza eder. Tıpkı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de muhafaza edilmiş olduğu gibi. Musa aleyhisselam o gün öldürülmekten muhafaza edilmiştir. Peygamberimiz de şirk toplumunda şirke düşmekten muhafaza edilmişti. Amcası Ebu Talip anlatır. Benim der yeğenim öyle garip haller gösterirdi ki, Ebu Talip kendisi Müslüman olmamış olduğu halde yeğenini korumaya devam ederdi her zaman. Ölünceye kadar peygamberimizi korumuştu. Müslüman olmadığı halde, onun davasına inanmamış olduğu halde, esah olan rivayetlere göre, zayıf bir rivayette ölmeden evvel iman ettiği de söylenirse de, fakat en azından bu sözleri söylediği zaman Müslüman olmadığı kesindir. Yeğenimle garip haller görürdüm der. Allah koruyordu Hazreti Peygamber'i. Yarın önemli bir insan olacak, yarın toplumlara liderlik yapacak bütün alemlere, bütün asırlara öncü bir insan, örnek bir insan olacaksa, küçüklüğünden beri korunmalıydı peygamber. Ve Allah Azze ve Celle koruyordu onu. Ebu Talip der ki, yeğenime bir gün demiştim, babası yok, annesi yoktu Efendimizin. İkisi de ölmüşlerdi. Amcasının yanında kalıyordu. Amcası ona hem amca hem babalık yapıyordu. Yaz günü sıcak bir günde, Mekke'de, dedim ki, ey yeğenim, üzerindeki elbiseler çıkar da gel yanıma yat. Utandı, bana bir şey de diyemedi. Çıkarmam da diyemedi. Amcası olduğumdan dolayı bana karşı çok terbiyeliydi. Ama diğer taraftan vücudunu açmaya da haya ediyordu. Amca dedi, ufak bir çocukken oluyor bu hadise. Amca dedi, şöyle yüzünü diğer tarafa doğru bir çevir de üzerimi çıkartayım. Hayret ettim diyor. Küçük bir çocuktu, henüz anlamazdı böyle şeylerden. Ama o böyle söylüyordu, Allah Azze ve Celle onu hayasızlıktan koruyordu. Çevirdim yüzümü. Sonra o benim yatağıma geldi ve üzerine bir örtü aldı. Ben sonra örtüyü gizlice kaldırıp baktım onun vücudunu görmek için. Fakat baktım göremedim bir şey. Sanki aramıza bir perde çekilmişti. Göremedim bir şey onun vücudunda. Allah Azze ve Celle nasıl ki o gün peygamberin ahlaksızlıklardan, her türlü hayasızlıktan muhafaza ettiyse, şirk toplumunda yaşanmış olduğu halde hiçbir zaman şirke düşmediyse Efendimiz, aynı şekilde Hazreti Musa'yı da muhafaza etmişti. Hem canını hem ahlakını muhafaza etmişti. Zalimlerin içinde yaşıyordu, Firavun'un sarayındaydı ama hiçbir zaman Firavun'un zulmüne ortak olmamıştı. Hiçbir zaman Firavun'la beraber zulmetmemişti milletine veya başka insanlara. Her zaman Allah Azze ve Celle onu zulümden muhafaza etmişti. Bir kez böyle bir hata işleyecekti Hazreti Musa. O da yanlışlıkla olacaktı. Bir insanın bir yumrukla ölmesi söz konusu değildi. Ama Allah Azze ve Celle böyle bir olayın olmasına müsaade etmişti. Allah bazen müsaade eder. Allah'ın izin vermesi, emretmesi demek değil. Allah bir şeyi emreder, bazen de müsaade eder. Öyle bir olay olmadan evvel Allah ona müdahale edip engelleyebilirdi. Fakat Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'nın
tecrübe kazanmasını takdir etmiş olabilir. Ve o öldürülen insan gerçekten de zalim bir insan. Firavun'un milletinden bir zalim insan da olabilir. Ve Musa aleyhisselam onu tanımış ve o zalime bir yumruk vurmak istemiş de olabilir. Ve sonuç itibariyle Allah Azze ve Celle esasında Hazreti Musa'nın oradan çıkmasını, uzaklaşmasını ve eğitim göreceği bir yere gitmesini takdir etmişti. Hazreti Musa orada daha fazla zalimlerin içinde kalmayacaktı. Zalimlerle beraber daha fazla yiyip içmeyecekti. Allah Azze ve Celle onun ahlakını muhafaza edecekti. Ve Hazreti Musa oradan çıkıp gitmek zorunda kalacağı bu hatayı işleyecekti. Allah Azze ve Celle ona bir yön veriyordu. Evet, o adamı yumrukla öldürmesini Allah istememişti ondan. Çünkü Hazreti Musa aleyhisselam bu şeytanın amelidir diyor. Şeytan beni aldattı, beni saptırdı. Bu sözünden anlaşılıyor ki Allah Azze ve Celle böyle bir olayın olmasını istemedi. Fakat böyle bir olayın olmasına Allah sadece müsaade etmişti. İsteseydi bu olayın olmasına engel olabilirdi. Fakat Hazreti Musa'nın aklının başına gelmesi, Hazreti Musa'nın çok öfkeli bir insan olduğunu biliyoruz. Yavaş yavaş sükunete ulaşması için, sükunete öğrenebilmesi için belki böyle bir hata işlemesi gerekiyordu. Her hata yapan adamı öldürmenin yanlış olduğunu anlaması için, her bir yanlışı bu şekilde telafi etmenin mümkün olmadığını, her yanlışı bu şekilde ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını öğrenmesi gerekiyordu. Nasıl bir hata varsa kalpte, ona uygun nasıl bir maraz varsa kalpte, o maraza uygun hatalar işler insan. Ve nasıl marazlar varsa kalpte, Allah Azze ve Celle o şekilde imtihan eder. Kalpte ne gibi hastalıklar varsa, o hastalıklara göre de reçete yazılacak demektir. Hazreti Musa'da öfke vardı. Şiddetli bir öfke vardı. O şiddetli öfkeden kurtulması için belki böyle bir hata işlemesi gerekiyordu. Diğer peygamberlerin içerisinde Hazreti Musa'nın öfkesi meşhurdur. Hatta Tevrat'ı Allah Azze ve Celle'den alıp da 40 geceliğine Tur-i Sina'ya çıktıktan sonra Allah Azze ve Celle'den o Tevrat'ın nüshalarını alıp da indiği zaman milletinin yeniden putperest olduğunu gördüğünde yine aynı Musa öfkelenmişti. Ve abisi olan Harun'un sakallarından tutmuş ve çekmişti. Nasıl müsaade edersin buna demişti. Ben sana bıraktım milletimi. Seni onların arasında vekilim olarak bırakmıştım. Nasıl bıraktın bunların bu hale gelmesine, nasıl müsaade ettin? Abisinin sakallarından tutup çekiyor kendisine doğru. Bu kadar öfkeli bir insandı Hazreti Musa aleyhisselam. Firavun gibi bir zalime gönderilecekse öfkeli bir insan gönderiliyordu. Nereye gönderilecekse oraya uygun bir fıtratla gönderiliyordu peygamberler. Bütün peygamberler asil olarak yaratıldılar. Bütün peygamberler aziz olarak yaratıldılar. Hiçbir peygamber küfrün ve zulmün karşısında boynunu bükecek fıtratla yaratılmadı. Hepsi yerine göre şiddetli olabiliyorlardı. Onların içerisinde belki en yumuşaklarından olan İbrahim aleyhisselam bile putları gidip de kırmamış mıydı? Çocukken hem de. Peygamberler böyleydiler. Yerine göre şiddetli olabilirlerdi. En yumuşak peygamberler bile böyleyken Hazreti Musa zaten şiddetli bir insandı. Ve Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'ya şiddetini kontrol etmesi gerektiğini öğretmek istemişti belki de. Nasıl ki Hazreti Adem aleyhisselam o yiyecekten yemişti ya cennette. Allah isteseydi müdahale eder ve engellerdi. Fakat Allah Hazreti Adem'e zayıf noktalarını göstermek istemişti. Ey Adem, sen böyle zayıfsın. Nefsin var, nefsine uyacaksın. Şeytan var, şeytana uyacaksın. Sen zayıf olarak yaratıldın, kendini tanı. Şeytanı da tanı. Kendini ve şeytanı tanımadan Allah onu dünyaya indirmeyecekti. Tecrübe kazandıktan sonra Allah Azze ve Celle onu dünyaya indirecekti. İşte aynı şekilde Hazreti Musa aleyhisselam da kendisini tanıdı. Öfkesinin farkına vardı.
Çok aşırıya gittiğinin farkına varmış oldu bu şekilde. Ve Allah Azze ve Celle onu o zalim milletten de uzaklaştırmış oldu bu şekilde. O adamı öldürmek suretiyle tamamen Firavun'dan ve sarayından uzaklaşmış oldu. Yeni bir insan olacaktı ileride Hazreti Musa. Yeni bir insan olarak dönecekti yeniden Firavun'un sarayına. Yeni bir insan olarak dönmeden evvel onun başka bir yerde eğitime alınması gerekiyordu. İşte eğitime gönderilecekti Hazreti Musa. Allah Azze ve Celle o yüzden bu gibi hikmetler için o hatayı işlemesine müsaade edecekti. Ve bir adam koşarak geldi. Uzaktan bir adam, şehrin uzaklarından bir adam koşarak geldi. Dedi ki ey Musa, Firavun ve etrafındakiler senin hakkında konuşuyorlar. Seni öldürmeye karar verdiler. Yiğit bir adamdı bu adam. Kur'an-ı Kerim onun hakkında racul kelimesini kullanır. Erkek adam. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا اَحَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ Müminlerden öyle erkek adamlar var ki onlar Allah'a vermiş oldukları sözü yerine getirdiler. مِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ Kimisi Allah'a vermiş olduğu sözü tuttu ve şehit oldu. Kimisi de bekliyor, şehit olacağı günü bekliyor. Görevini yapmaya devam ediyor. Tedbir adı altında korkaklık yapmıyor. Tedbirli olacağım deyip de korkaklığını tedbir adı altında saklamıyor. Yapması gerekeni yapıyor. Yapması gerekeni yapıyor. Ve eğer o yapması gerekenleri yaparken şehit olacaksa işte o şehadeti bekliyor. Allah Azze ve Celle öylelerinden bahsederken rical kelimesini kullanıyor. Raculun çoğulu olan ricali kullanıyor Allah. Öyle erkek adamlar var ki müminlerin içerisinden böyle erkek adamlar var. Onlar Allah'a verdiği sözü yerine getirirler. Hangi tehlikeyle karşılaşırsa karşılaşsınlar. Hiçbir zaman geri adım atmazlar. Kur'an Mercedes'inde hiçbir zaman geri vites olmadı, olmayacaktır. Ama öyleleri de var ki en küçük bir musibetle veya tehditle karşılaşsalar onların hemen değiştiklerini görüverirsiniz. Tedbir adı altında neler neler yaptıklarını görüverirsiniz. Onlar önlerine bir çakıl taşı çıksa buraya kadar deyip bir kenara çekilmeyi tercih ediverirler. Öyle adamlar da var ki önlerine dağ çıksa aşar da geçerler. Tepeleri aşarlar, dağları aşarlar. Aşamadıkları zaman tüneller yaparlar da geçerler. Önlerine nehirler çıktığı zaman köprüler yaparlar, geçerler. Öyleleri olduğu gibi, böyle erkek adamlar olduğu gibi müminlerin içerisinden öyle olmayanlar da vardır. Onlar hemen bir kenara çekilmeyi tercih ediverirler. 5,5'luk depremlerde bile yıkılan kalpler görürsünüz. 6,5'lara, 7,5, 8,5'lara bile hacet kalmaz. 5,5'luk bir depremde bile birçoğunun bir kenara çekildiğini görürsünüz. Allah Azze ve Celle onlardan övgüyle bahsetmez. Söyler misiniz bana? Siz öylelerinden övgüyle bahsediyor musunuz ki? Siz tarihten bahsederken kimlerden bahsediyorsunuz söyler misiniz bana? Siz tarihte övgüyle anlattığınız insanlar nasıl insanlardır? Şeyh Said'den övgüyle bahsederler. Seyyid Kutup'tan övgüyle bahsederler. Bediüzzamanlardan övgüyle bahsederler. Sahabeden övgüyle bahsederler. Hep bunlar yiğit adamlardır. Bunlar hiçbir zaman küfre teslim olmamış olan kimselerdir bunlar. Hep böyle insanlar hayırla anılırlar. Bir kenara çekilmiş ve tedbir adı altında korkak bir hayat yaşayan, görevini ihmal eden, Allah'a tevekkülü bilmeyen, tedbir aldığını zannedip görevini terk eden, kulluğunu unutan adamlar, işte onlardan hiç kimse övgüyle bahsetmemektedir. Aman evladım dikkat et diyen babalar ve anneler, namazını kıl başka bir şeye karışma evladım diyen babalar ve anneler, her gün televizyonda yapılan zulümleri gördükçe, gördükleri halde yine de senin de bir şeyler yapman lazım evladım diyemeyen, biz bir şey yapamadık, siz bir şeyler yapın bari diyemeyen babalar ve anneler, onlar acaba söyleyebilirler mi? Kimleri seviyorlar, söylerler mi acaba? Sahabeyi seviyorlar öyle mi? Filan alimi veya filan şehidi seviyorlar. Neden bir kenara çekilen korkakları sevmiyorlar? Bugüne kadar hangi insan bir kenara çekilen korkakları sevmiştir? Daima övülen, hayırla anılan, insanlar katında da değerli olan, Allah katında da değerli olanlar her zaman cesurlardır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki cesaret Allah'ın bir hediyesidir. İstediği kullarına nasip eder. 5,5'luk depremlerde bile yıkılan iman evleri ya da ne diyecekseniz buna, buna iman denirse şayet, böyle kalpler varken diğer taraftan 7,5'luk depremlere bile dayanan erkek adamlar vardır. 8,5'lara dayanan erkek adamlar vardır. İşte Kur'an onlardan birinden bahsediyor. İmanını gizleyen ama Hazreti Musa'ya haber getiren, ey Musa sana nasihat ediyorum, hemen buradan kaç diyen bir erkek adamdan bahsediyor Allah. Ve onun adını vermeye gerek görmüyor. Erkek adam tabirini kullanıyor Allah. Böyle birisi koşa koşa geldi uzaktan. Dedi ki ey Musa, Firavun milleti önde gelenler senin hakkında konuşuyorlar. Seni öldürmeye karar verdiler. Hemen kaç buradan, çık git buradan dedi. Şahsiyetli adamlar böyle konuşurlarken, ölümü göze alarak bu bilgiyi getirirken, hem de bu adamın Firavun'un sarayından bir adam olma ihtimali vardı. Çünkü önde gelenlerin konuşmasını nereden haber alacaktı herhangi bir insan? Demek ki bu adam Firavun'un sarayından bir adamdı. Hatta bir başka ayette Firavun'un milletinden imanını gizleyen bir adamdan bahsedilir. Nasıl ki Firavun'un karısı da iman etmişti Musa'ya ama imanını gizliyordu. Allah'ım diyordu Firavun'dan beni kurtar. Ve Allah Azze ve Celle ona iman nasip ediyordu. Firavun'un karısına iman nasip eden Allah, Firavun etrafındaki bazı kimselere de iman nasip etmişti. İşte onlardan birisi imanını gizleyen bir Müslümandı. Ve onlara şöyle söylüyordu o adam, bir adamı Rabbim Allah dediği için mi öldüreceksiniz? Bir adamı ya size azap gelecek olursa, ya size geçmiş milletlere geldiği gibi azap gelirse, Allah geçmiş milletlere yaptığı azabı aynen size de yaparsa o zaman ne yaparsınız diyordu. Allah diyordu size azap ederse. Firavun'un karşısında söylüyordu bunu. Allah size azap ederse ne yaparsınız? Nereye kaçarsınız? Bu adam Müslümanlığını ilan etmiyordu ama Allah diyordu bu adam. Firavun da sen de mi ondan oldun demiyordu ona. Sen de mi Allah'a inanıyorsun demiyordu. İşte bu ayet de gösteriyor ki Firavun Allah'ı inkar etmiyordu aslında. Allah inkar etmiş olsaydı sen ne biçim konuşuyorsun derdi. Ama öyle demedi. Dedi ki sadece ben size bildiğim yolu gösteriyorum. Ben doğru bildiğim yolu size gösteriyorum. Ama iman eden, gizli iman eden o zat geliyor ve haber getiriyordu Musa'ya. Kestirme yollardan belki koşa koşa gelmişti. وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَقْصَى الْمَد۪ينَةِ يَسْعَى Koşa koşa geliyordu şehrin uzak yerlerinden. Şehrin uzak tarafından demesinden anlaşılıyor ki belki bu adam saraydan geliyordu. Çünkü saraylar şehrin biraz dışında olurlardı. Şehrin uzağından geliyordu bu adam. Saraydan geliyordu besbelli. Onların konuşmalarını duyabilecek bir yerde bulunabilen bir adam. Ya o toplantıda bulunacak kadar ileri seviyede bir adam. Yahut da onlardan haber alabilecek durumda olan bir adam. Ve Allah Azze ve Celle olaya müdahale etmişti bu şekilde. Hazreti Musa'ya Allah bir görev verecekti. Şahsiyetliydi Hazreti Musa. Erkek adamdı Hazreti Musa. Zulme karşı koyan bir adamdı Hazreti Musa. Ve Allah öyle bir adama verecekti o makamı. Ve Hazreti Musa'yı koruması gerekiyordu. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'yı böylece korumuş oluyordu. O adamı göndermek suretiyle Hazreti Musa'ya Rabbul Alemin müdahale ediyordu. Meseleyi Allah kendi üzerine almıştı yani bu şekilde. Çünkü Musa'nın başka türlü kurtulması mümkün değildi. Firavun ve etrafındakiler haber almışlardı Musa'nın öldürdüğünü. Dolayısıyla Allah müdahale etmeliydi artık meseleye. Ve işte hiç umulmadık bir anda Hazreti Musa görevliydi, görevli olacağından dolayı Allah Azze ve Celle onu koruması altına almış. Ve hiç umulmadık bir anda Hazreti Musa'ya bir yardım geliyordu. Hiç umulmadık bir anda bu adam Hazreti Musa'yı seven bir adamdı. Henüz Müslüman değildi bu adam o zaman. Kur'an-ı Kerim iman eden bir insandan bahseder ama o iman eden insan bu insan olsa bile henüz Hazreti Musa zaten peygamber olmadığından ötürü bu adamın iman etmiş olması o anda söz konusu değil. Daha sonra iman edecek olan o adam bu adam olabilir. Belki aynı adamdır. Kur'an-ı Kerim böyle bir tafsilat vermez bize. Ama o zaman henüz Müslüman değildi bu adam. Demek ki Müslüman olmayanların içinden de vardır erkek adamlar. Ve işte Allah Azze ve Celle onlarla destekler Müslümanları. Nasıl ki Hazreti Ömer Müslüman olmadan evvel de erkek adamdı. Tek başına peygamberimizi öldürmeye gidecek kadar erkek adam. Efendimiz ashabının içerisinde kendi için canını verecek Hamzaların yanında, Ebu Bekirlerin, Alilerin yanındayken Hazreti Ömer tek başına onu öldürmeye gidecek kadar erkek adam. Ve Allah işte ona nasip eder iman etmeyi. Ona nasip eder. Böyle adamlarla dava yükselmiştir. Allah Azze ve Celle Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler nasip eylesin bugün de. Erkek adamlardılar. Her birisi görevini yerine getirmekten çekinmezdi. Bunlar Müslüman olmadan evvel de şahsiyetli adamlardı. Bunlar yalan söylemeyen, zina etmeyen, adam öldürmeyen, haksızlık yapmayan, zulme karşı gelen ve cesur olan insanlardı. Bunlar tam bedevi hasletlere sahip olan kimselerdiler. Allah Azze ve Celle destekleyeceği davaya böyle adamlar nasip ediyor. Destekleyeceği bir insanın etrafında böyle insanlar yaratıyor. Hazreti Musa o anda yapayalnız, eğer Firavun askerleri onu yakalayacak olsalar iş bitiverecekti. İsrailoğullarına yapılan zulüm devam edecek. Musa o zaman Musa olamayacaktı. Ve hareket daha başlamadan bitmiş olacaktı. İşte o anda nasıl ki beşikteyken onu korumuştu Allah, aynen o zaman koruduğu gibi şimdi yine müdahale ediyordu. Ve bir adam geliyor, haber veriyordu Musa'ya. Kaç diyordu buradan. قَالَ يَا مُوسَى اِنَّ الْمَلَى يَأْتَمِرُونَ بِكَ dedi ey Musa, mele, Firavun etrafındakiler, önde gelenler senin hakkında konuşuyorlar. لِيَقْتُلُوكَ seni öldürmek için konuşuyorlar. فَخْرُجْ اِنِّي لَكَ مِنَ النَّاسِحِينَ çık dedi buradan, çık buradan başka bir yere git, ben sana öğüt veriyorum. Vallahi durum çok tehlikeli. Buradan kaç dedi. Demek ki Hazreti Musa'yı seven bir insandı bu adam. Tehlikeyi göze alarak uzaktan koşa koşa gelmişti. Firavun adamlarından birisi görebilirdi olayı. O haber verdi diyebilirdi. Bu tehlikeyi göze almıştı adam. Ve oradan çıkmasını söylüyordu. Bu çıkma ilk anda zahiren canını kurtarmak için oradan çıkmasını söylemek şeklinde anlaşılırsa da ikinci bir mana daha vardır burada aslında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş ki kendinden evvel bir adam vardı. 99 kişiyi öldürmüştü bu adam. Ve bu adam sormuştu bazı kimselere. Burada benim soruma cevap verebilecek bir adam var mı? Dediler ki filan abide git sor. Çok ibadet eden bir adam vardı dağda. O bilir belki dediler. Allah seni affeder mi affetmez mi? Gitti sordu, dedi ki, ben 99 kişi öldürdüm, Allah beni affeder mi, affetmez mi? Abid olan adam, ibadetle meşgul ama ilim sahibi değil. Belki velayet sahibi ama ilim sahibi değil. Belki keramet sahibi ama ilim sahibi değil. Allah neyi affeder neyi affetmez bilmiyordu. Dedi ki Allah seni affetmez, çok günah işlemişsin. Onu da öldürdü ve yüze tamamladı sayıyı. Sonra yine sordu, dedi ki Allah beni affeder mi affetmez mi? Var mı bu soruya cevap verecek bir adam? Dediler ki filan alime git. Gitti ona. Dedi ki hocam ben 100 kişi öldürdüm. Allah beni affeder mi affetmez mi? O hoca, o alim ona dedi ki Allah bütün günahları affeder istediği kimseler için. Sen derhal tövbe et ve buradan çık git. Filan tarafa doğru git. Bu bölgeyi terk et. Çünkü seni bu bölge günaha sevk ediyor. Bu bölgenin insanlarıyla artık beraber olma. Onlardan ayrıl. Ve adam çıktı yola. Giderken vadesi yetti, yolda öldü. Melekler geldiler, azap melekleri ve rahmet melekleri. Azap melekleri dedi ki bu adamı biz alacağız, ruhunu. Çünkü 100 kişi öldürdü bu adam. Rahmet melekleri dedi ki evet ama tövbe etti bu adam. Tartıştı melekler. Allah'a soralım dediler. Ya Rabbi kim alsın bunu, ruhunu? Allah bildiği halde dedi ki ölçün mesafesini. Eski yerine mi daha yakın, yeni gideceği yere mi daha yakın? Ölçtüler mesafeyi. Hatta Allah biraz onu kaydırdı yerini. Yeni gideceği yere doğru. Ve o zaman rahmet melekleri alsın dedi. Allah Azze ve Celle. Ve bu şekilde onun ruhunu rahmet melekleri almış oldular. Ve 100 kişiyi öldüren bu insanı Allah böylece affetmiş oldu. Ama eğer o adam yerinde kalmış olsaydı, yarın gideyim öbür gün gideyim deseydi, kendi yerindeyken ölmüş olacaktı. Tövbe eden adam derhal yerini değiştirmeli. Derhal saflarını değiştirmeli yani. Her zaman mekan değişikliği değil bunun manası. Derhal çevresini değiştirmeli. Derhal arkadaşlarını değiştirmeli. Derhal okuduğu kitapları değiştirmeli. Derhal seyrettiği televizyon programlarını değiştirmeli. Hatta gerekirse işini değiştirmeli. Hatta gerekirse, hoş değildir ama başka çaresi yoksa işini değiştirmeli. Ne gerekiyorsa onu yapmalı. Eğer başka çare kalmadıysa, eşini bile değiştirebilir, değiştirmesi gerekebilir. İşte çık buradan, uzaklaş buradan demenin manası buydu. Bu şekilde Hazreti Musa Aleyhisselam oradan çıkacak, başka bir yere gidecekti. Orada eğitim görecekti Musa Aleyhisselam. Ne için gönderiliyordu o tarafa doğru farkında bile değildi. Çıktı. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفَنِنْ يَتَرَقَّبْ Sağa sola bakarak korku içerisinde oradan çıktı Musa Aleyhisselam. O şehri terk etti. قَالَ رَبِّنَ جِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Dedi ki Allah'ım beni bu zalim milletten kurtar. Çıkarken böyle söylüyordu. Sadece Allah'tan yardım istiyordu. Çünkü Hazreti Musa Aleyhisselam hiçbir zaman putperest olmamıştı. Ve annesinden de tevhid akidesinin temellerini almıştı. O yüzden Allah'a dua ediyordu. Hiç kimseden istemiyordu bir şey. Sadece Allah'a dua ediyordu. Allah'ım zalim milletten beni kurtar diyordu. Ve Allah Azze ve Celle onun duasını kabul edecekti. Onu kurtaracaktı. O yüzden ona bir yön verdi Allah. Nereye doğru gittiğini bilmiyordu Musa. Kaçıyordu sadece. Ama Allah onu nereye doğru götürdüğünü çok iyi biliyordu. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنْ قَالَ عَسَى رَبِّي اَنْ يَهْدِيَنْ سَوَاءَ السَّب۪يلِ Medyen tarafına doğru, Akabe körfezine doğru, Mısır'dan o tarafa doğru, Ürdün taraflarına doğru, Mısır'ın, şu andaki Mısır devletinin uç taraflarına, Akabe körfezine doğru yola çıktı. O tarafa doğru gidiyordu. Bilmiyordu ama o tarafa doğru Allah onu sevk ediyordu. Ve o Medyen bölgesi Firavun'un kontrolü altında değildi. Orası adeta başka bir devlet gibiydi. Hazreti Musa Aleyhisselam belki bilmeden sınırı geçiyordu yani. Başka bir devletin sınırlarına girmek suretiyle Firavun'un zulmünden kaçıyordu. Sınırı geçiyordu adeta. Sınırdan kaçış yapıyordu sanki. Nasıl ki devletlerin sınırları bugün de var ya, mayınlı tarlalarla, tel örgülerle çevrilmiştir ya hani, nöbetçilerle koruma altındadır ya, işte ondan ötesi hani sınırın diğer tarafı başka bir devlete aittir. Artık orada bu devletin sözü geçmez ya. Aynen işte öyle. Hazreti Musa Aleyhisselam o tarafa gidiyordu. Firavun'un sözünün geçmediği bir bölgeye doğru gidiyordu. Oraya doğru giderken dedi ki Allah'ım, Allah'tan umuyorum ki beni doğru yola iletir. En doğru yola, sırat-ı müstakime beni iletir. Rabbimden ben bunu bekliyorum. Bir taraftan kaçıyor, bir taraftan böyle dua ediyordu Hazreti Musa. Ve Allah Azze ve Celle bu duayı kabul ediyordu. Muttar durumdaydı Hazreti Musa. Sıkışmış vaziyetteydi. Ne yapacağını bilemez vaziyette. Zor durumda olan insanların duası makbul olur. Hatta o yüzden denilebilir ki doğum yapan kadınların doğum esnasını yaptığı dua da makbul olabilir. Çünkü çok zordur doğum yapmak. Doğum esnasında yapmış olduğu dua kabul olabilir. Ya da herhangi bir insan sıkışık olduğu bir anda, çok zor bir durumda olduğunda, Allah'a ellerini kaldırdığı zaman muttar olduğundan dolayı, çok zor durumda olduğundan ihlasla dua eder. Dualar ihlaslı olduğu zaman makbul olur. Bu millet de dua etmişti 1918'lerde, 1914'lerde, 18'lerde, 20'lerde dua etmişlerdi. Hepsi beraber gece gündüz ellerini kaldırıyorlardı. Allah'ım bizi kurtar diyorlardı düşmandan. Her taraftan sarılmıştı Osmanlı toprakları. Her tarafları işgal altındaydı. Allah'a dua ediyorlardı, muttardılar, ihlasla dua ettiler. Allah dualarını kabul etti. Ama sonra Allah onları kurtardıktan sonra sanki Allah'ın gönderdiği din sadece o zaman içinmiş, bu zaman için değilmiş gibi, sanki dün Allah'a yalvaranlar onlar değilmiş gibi dini şöyle bir kenara atıverdiler. Neden zor durumdayken, neden her tarafınız işgal altındayken, neden savaş esnasında Allah Allah diyordunuz? Neden daha sonra Allah'ı unuttunuz da batıya yönünüzü çevirdiniz? Düşmanlarınıza mı? Aşık oldunuz. Onlar size bu zulmü yapmadı mı? Size Allah kurtarmadı mı? Bu nasıl insanlık? Bu nasıl Müslümanlık? Allah kurtardı, Allah'tan koptunuz. Kafirler size zulüm ettiniz, kafirlere meylettiniz. Bunun neresi mantıklı? Bunun neresi Müslümanlık? Sizi kurtaran Allah'a ibadet edeceğinize batıya meylettiniz. Birinci meclisin açılışında cuma namazından sonra tekbir sesleriyle açılmıştı. Hatta birinci mecliste girer girmez ilk oda mescit idi. Ve İki tane levha asılıydı meclisin içerisinde. Tavla oynamak yasaktır ve namaz kılmak da mecburidir deniyordu. İlk mecliste böyle söyleniyordu. Böyle başlamıştı iş. Allah Azze ve Celle onları kurtarmıştı. Fakat çok uzun sürmedi o. Çok kısa süre sonra değişmeye başladı her şey. Unutuverdiler Allah'ı. Allah'ı unutunca Allah da onlara onları unutturdu. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Unutursanız فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah da size sizi unutturur. Allah size düşmanlarınızı unutturur. Allah size sizi unutturur. Ne olduğunuzu unutturur. Dün nasıl yalvardığınızı unutturur. Şerefinizi unutturur. Dün bütün dünyanın lideriyken Avrupa'ya kuyruk olmaya heveslenirsiniz. Allah size sizi unutturursa işte böyle unutturur. Unutursunuz kendinizi, medeniyetinizi. Dün ne kadar yükseklerdeydiniz, unutursunuz. Avrupa'ya yalvarırsınız. Halbuki dün, daha dün, unutulmadı daha dün. Daha İstiklal Savaşı gazileri, daha hayattadırlar. Bazıları hala hayatta ölmeyenler var. Daha dün Avrupa size ne yapmıştı? Ne çabuk unuttunuz. Dün Allah sizi kurtarmıştı. Ne çabuk unuttunuz Allah'ı. İşte o zaman Üstad Bediüzzaman birinci mecliste milletvekillerine bir yazı ile şöyle seslenecekti. Ey bu şerefli milletin mebusları, milletvekilleri, Allah sizi düşmanlarınızdan kurtardı. Dualarınızı kabul etti, sizi düşmanlarınızdan kurtardı. Size bir nimet verdi. Nimete şükür gerekir. Kiminiz namaz kılmıyor? Derhal namaza başlasınlar. Nimete şükür edilmezse geri alınır dedi. Nimete şükür lazım. Allah dün dualarınızı kabul etti. Hatalarınızı affetti. Asırlarca uyumuştunuz. Ama Allah sizi yine düşmanlarınızdan bir kez daha kurtardı. Nimete şükür lazım. Kiminiz namaz kılmıyor? Derhal namaza başlasınlar diyordu. Ama anlatamadı derdini. Anlamak istemediler. Onu cahil bir hoca zannettiler. Onu herhangi bir hoca gibi namazdan niyazdan bahseden bir adam zannettiler. Halbuki o milletin kurtuluşunun reçetesini söylüyordu aslında bu sözleriyle. Nimete şükür lazım. Şükredilmezse geri alınır. Şükredilirse arttırılır. İn şekertum lezidennekum, Allah sünnetini söylüyor. Allah Azze ve Celle kendi koyduğu kanununu söylüyor. Şükrederseniz arttırırım. Bunun mefhumu muhalifine göre, eğer küfrederseniz de azaba uğratırım. Ve şerefiniz beş para olur. Şükür nimeti arttırıyor. Küfranı nimet ise nimeti gerin alınmasına sebep oluyor. İşte o zaman Allah kurtarmıştı. Bir nimet vermişti. Nimete şükür edilmedi. Küfran nimette bulunuldu. Onları kurtaran Allah idi ama onlar batıya yönlerini çevirdiler. İşte Allah Azze ve Celle o zaman nimetini arttırmadı. Ve hala Avrupa'ya kul köle olmaya devam ediyorsunuz. Allah nimetini arttıracaktı şükretseydiniz. Bugün Avrupa size dahil olmak isteyecekti. Eğer şükretseydiniz, eğer Allah'ın istikametinde gitseydiniz, İslam medeniyeti kursaydınız, bugün Avrupa size katılmak isteyecekti. Ama siz Avrupa'ya katılmak zorunda kalıyorsunuz şu anda. Yine küfranı nimette bulunuyorsunuz. Yine kendinizi mecbur hissediyorsunuz. Battıkça batıyorsunuz. Hazreti Musa aleyhisselam ya Rab diyordu. Umarım ki Rabbim ben en doğru yola iletir. Ve Allah iletmişti onu en doğru yola. Onu Medyen tarafına doğru götürüyordu Allah. En doğru yol oydu onun için o gün. En doğru yol o zaman için oydu. Çünkü orada İslam'ı öğrenecekti. Çünkü orada eğitim görecekti. Onun için en doğru yol o yoldu. Belki başka yerlerde de hakkı bilen, tevhidi bilen insanlar vardı. Ama Hazreti Musa'ya hocalık yapacak kadar ileri seviyede insan işte Medyen'de bulunuyordu, Musa'yı bekliyordu orada. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنْ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ Medyen'e ulaştığı zaman baktı ki orada bazı insanlar var, bazı çobanlar var, koyunlarını suluyorlar. Koyunlarına su veren, kuyudan su çekip de onlara su veren çobanlar gördü orada. وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ رَاتَيْنِ تَزُودَنَ Ve orada iki tane kadın buldu. Bir kenara çekilmiş, bekleyen ve erkeklerin arasına karışmayan iki tane genç kız buldu orada. قَالَ مَا حَطْبُكُمَا Dedi ki nedir vaziyetiniz? Neden böyle bir kenara çekilmişsiniz, bekliyorsunuz burada? قَالَتَ لَا نَسْقِي حَتَّى يُسْتُرَ الرِّعَى Dediler ki biz koyunlarımızı sulamıyoruz. Ta ki çobanlar sulayıncaya kadar onların arasına karışmak istemiyoruz. وَاَبُونَ شَيْخٌ كَب۪يرٌ Ve dediler ki babamız da yaşlı bir adamdır. Ondan dolayı bu haldeyiz. Yani bizim babamız gençtir de bu işleri yapmıyor da bu işi kadınlara, kızlara bırakmış değil. Öyle zannetme yani. Erkek kardeşimiz var da yapmıyor tembelin biri. Bir kenara çekilmiş de bu işleri biz yapıyoruz. Öyle zannetme yani. Biz asil bir aileyiz. Ama babamız yaşlı artık yapamıyor bu işleri. O yüzden biz kız başımıza geldik, koyunları sürüyeceğiz ama erkeklerin gitmesini bekliyoruz. Bu sözleriyle kadındaki haya duygusunu ifade etmiş oluyorlardı. Demek ki bunlar tertemiz bir ailenin tertemiz kızlarıydılar. Demek ki bunlar hayasız insanlar değillerdi. Demek ki bunlar erkeklerle karışık yaşayan insanlar değillerdi. Koyunları sularken bile bekliyorlardı. Erkeklerin gitmesini bekliyorlardı. Geç kalmayı göze alıyorlardı. Ama erkeklerle beraber olmak istemiyorlardı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Erkeklerle beraber aynı sırada yıllarca mekteplerde okuyan kızlarımızın halini. Hazreti Musa'ya hocalık yapacak olan kimsenin kızları bunlar. Musa'ya hocalık yapacak olan kimse işte böyle bir kimse. Kızlarını da bu şekilde yetiştirmiş olan bir kimse. Musa aleyhisselam bir şeyler anlamaya başlıyordu. Bu kızlar tertemiz bir ailenin kızlarıydılar. Ve bunlar diyorlardı ki çobanların gitmesini bekliyoruz. Ama erkek kardeşimiz yok demek istiyorlardı. Babamız da yaşlı bir insan. Ve abune şeyhun kebir. Yaşlı bir adamdır babamız. İşte tam onlar böyle söyleyince Musa aleyhisselamın duyguları kabardı. Acıdı onlara. Aslında kendisinin hali onlardan çok daha kötü bir vaziyetteydi. Asıl acınacak olan kendisiydi. Günlerdir kaçıyordu. Oradan, Mısır'dan Medyen'e kadar varması yaklaşık olarak bir hafta sürer. 7-8 gün ancak oraya varabilir 7-8 günde. Bu kadar gündür aç susuz yollarda. Perişan bir vaziyetteydi. Ama yine de öyle bir halde bile kendini düşünmüyor. Ve duyguları kabarmış bir şekilde o kızlara yardım etti. فَسَقَى لَهُمَا Onlar için o koyunları suladı. ثُمَّ تَوَلَّ اِلَى الظِّلْ Sonra bir gölgeye çekildi. فَقَالَ Dedi ki رَبِّ اِنِّي لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ Allah'ım dedi bana indireceğin her hayra muhtacım. O kadar kötü durumdayım ki Allah'ım bana indireceğin en küçük bir hayra bile muhtacım. Günlerdir aç susuz yorgunum ve güvenlik içerisinde değilim. Her tarafta Firavun'un askerleri beni arıyorlar. Güvenlik içinde değilim. Acım, susuzum. Perişan vaziyetteyim. Hazreti Musa aleyhisselam kızların koyunlarını onlar istemediği halde, böyle bir şey demedikleri halde hiçbir şey beklemeksizin onlardan sulamış ve bir kenara çekilmişti. Hiç onlarla konuşmamıştı. Sulamış ve bir kenara çekilmişti. Rivayetlere göre onlara bakmıyordu bile Musa. Onlarla göz göze gelmemeye çalışıyordu. Başı önünde onlarla öyle konuşmuştu. Nedir haliniz? Onlarla durumlarını anlatmışlardı. Her iki tarafta haya sahibiydi. Ve Hazreti Musa aleyhisselam böyle bir iyilik yaptıktan sonra ellerini kaldırıyordu Allah'a. Allah'ım diyordu. Rabbi inni limenzelte ileyye min hayrin fakir. Böyle bir iyilikten sonra böyle bir dua ve hemen dua kabul olacaktır. Hemen duası kabul olacaktır Musa'nın. Nasıl ki geçen derste söylemiştim. Hazreti Musa aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin kendisinin tövbesini kabul ettiğini anladığında o adamı öldürür öldürmez hani tövbe etmişti. Allah'ım dedi ben şeytana uydum beni affeyle ve Allah hemen tövbesini kabul etmişti affetmişti. Ve işte o zaman Musa Aleyhisselam hissetmişti sanki bunu, Allah'ın affının gerçekleştiğini hissetmiş. Sanki vahiy gelmişti kendisine. İşte o zaman demişti ki Allah'ım sana söz veriyorum. Bundan böyle hiçbir zaman zalimlere yardımcı olmayacağım. Hiçbir zaman zalim düzenlere, zalim insanlara hiçbir zaman bundan böyle yardımcı olmayacağım. Zalimlerin işlerinde çalışmayacağım. Zalimlerle beraber olmayacağım sana söz. Peygamberler daima haseni değil ahseni yaparlar. Güzeli değil en güzelini yaparlar daima. Büyük hedeflere ulaşacak insanların büyük eğitimlerden geçmesi lazım. 8-10 günlük hazırlıkla bir ümmetin dirilişi mümkün değildir. Zor görevler, büyük görevler, büyük hazırlıklar ister. Tevbe eden adam derhal yerini değiştirmeli. Derhal saflarını değiştirmeli yani. Her zaman mekan değişikliği değil bunun manası. Derhal çevresini değiştirmeli. Derhal arkadaşlarını değiştirmeli. Derhal okuduğu kitapları değiştirmeli. Derhal seyrettiği televizyon programlarını değiştirmeli. İşte şimdi Musa Aleyhisselam yeniden ellerini kaldırmıştır Allah'a. Allah'ım zor durumdayım. Çok zor durumdayım. Hiçbir şey yanıma alamadan çıktım şehirden. Ne para var, ne pul, ne yiyecek var. Hiçbir şey yok üzerimde. Allah'ım perişan durumdayım. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Allah'ım fakirim. Yani muhtacım, indireceğin her hayra muhtacım. Ve Allah hemen duasını kabul eder. Çünkü hayırlı bir iş yapmıştır Musa. Hayırlı bir iş yapıldıktan sonra bir de bunun üzerine muhtar durumda, çok zor durumda olunca dua kabul olmaz mı? Derhal duası kabul olmuştu. فَجَاءَتُ اِهْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اِسْتِهْيَا. Hemen duasının kabul olduğunu ifade ediyor bu ayet. Hemen o kızlardan birisi geldi. İki kız da aslında koyunları sulandıktan sonra gitmişlerdi. Demek ki babalarını anlatmışlar olayı. Ve babaları kızlardan birini yeniden gönderiyordu. Kızlardan birisi geldi. Yavaş yavaş yürüyerek utana utana, sıkıla sıkıla, alestihye, hayalı bir şekilde Musa'ya geldi. Kalet dedi ki, İnne ebi yed'uke liyeczieke ecre ma sakayte lena. Babam seni çağırıyor. Senin yaptığın iyiliğe karşılık, koyunlarımızı sulamana karşılık senin ücretini verecek. Kızcağız bu şekilde açıkça söylemek zorundaydı. Babam yaptığın iyiliğe karşılık senin hakkını vermek istiyor demek zorundaydı. Çünkü evet belki bu söz Musa Aleyhisselam'ın kalbini de kırabilirdi ama ücretini verecek sözü. Fakat kızcağız bunu söylemek zorundaydı. Çünkü bunu söylemediği zaman kız başına neden bir erkeğin yanına geliyor soru işaretleri olabilirdi. Musa'nın zihninde bir takım soru işaretleri belirebilirdi. O yüzden belirtmek zorundaydı. Babam çağırıyor. Sebebi de bu. Utana sıkıla. Hazreti Ömer'den bir rivayete göre kız yüzünü örterek gelmiş ve konuşmuştu Musa ile. Kadınların fıtratında yüzünü örtmek vardır. Fıtraten buna meyillidirler. Erkeklerle konuşurken elbiselerin bir ucuyla, başörtülerin bir ucuyla yüzlerinin bir kısmını, ekseriyetini kapatma meyli vardır. Haya sahiplerinde bu vardır. Erkeklerle bir erkeğin bir erkekle konuştuğu gibi yüzü açık, tamamen açık bir şekilde konuşmayı ekseriyetle çekinirler. Ama daha sonra fıtrat bu iken fıtrat bozulur. Hayasızlık öğretilir. Çırılçıplak bile gezer daha sonra. O hale bile getirilebilir. Fıtrat bozulabilir. Bozmak isteyenler bozabilirler. Eğer fıtratınızı muhafaza etmezseniz, yaratıldığınız gibi kendinizi aynen o şekilde muhafaza etmezseniz, fıtratınızı bozarlar. Bir insan ağzına içkiyi aldığı anda ilk defa ağzına içki alan insan tükürecektir. Çünkü fıtrat bunu kabul etmez. Ama zorlarsa, devam eder, ısrar ederse öyle bir alışır ki bırakamayacak kadar dahi alışır. Demek ki fıtrat başlangıçta kabul etmiyordu. Fıtrat kendini gösteriyordu, kabul etmiyordu. Ama ısrar edince fıtrat bozulur. Ve o zaman o yanlış şeyden zevk almaya başlar. İşte aynen öyle. Demek kadınların fıtratında bu vardı. Hayalı bir şekilde yürüme, sessiz sedasız yürüme, erkeklerin dikkatini çekmeyecek bir şekilde, utana sıkıla, başı önünde bir şekilde yürüme. Demek kadının fıtratında bu vardı. Ve böyle söyledi, babam seni çağırıyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın eğitimi başlayacaktır artık. Gitti Musa Aleyhisselam. Çok zor durumdaydı çünkü. Ve duasının kabul olduğunu hissetti o anda. Çünkü biraz evvel ellerini indirmişti yere. Rabbi inni limenzelte ileyye min hayrin fakir demişti. Allah'ım bana indireceğin, bana vereceğin her hayra muhtacım dedi ve o anda kızlardan birisi geldi. Anladı ki dua kabul olmuştur. Anladı o anda Musa. O yüzden burada gurur meselesi yapmak doğru olmazdı artık. Kibir olurdu, izzet değildi. Evet Musa Aleyhisselam aziz bir insandı. İzzet sahibi bir insandı. Ama bu durumda reddedecek olsaydı, ücretini verecek sözünden dolayı reddedecek olsaydı bu teklifi, gururlu, kibirli davranmış olacaktı. Çünkü Allah Azze ve Celle insanı insana muhtaç eder. Ve insan insana muhtaç olduğu zaman kibir meselesi yapmamalı. Hazreti Ali radıyallahu anh bir gün elini kaldırmış, Allah'a dua ediyordu. Allah'ım beni insanlara muhtaç etme. Efendimiz onun duasını işitti. Dedi ki ey Ali böyle böyle dua etme. Allah insanları insanlara muhtaç eder. Ta ki insanlar birbirine iyilik yapabilsinler diye. Allah insanların bir kısmını fakir yapar, bir kısmını zengin yapar ki birisi birisine muhtaç olsun. Ve iyilik yapma imkanı vermek için Allah, nasıl ki kendisi iyilik yapıyorsa kullarına, kullarına da iyilik yapma imkanı verir. Bu şekilde bazı kullarının cenneti kazanmasını sağlar Allah. Bazı kullarının sabretmesini, fakirin sabretmesini, zenginin de şükretmesini sağlamak için Allah bazen böyle ister. O yüzden böyle dua etmeyin buyurmuştu. Bazen sizi Allah insanlara muhtaç edecektir. Rızkınızı bazen insanların elinden verecektir. İşte o anda gurur ve kibir meselesi yapmamak, meseleyi olgun düşünmek, insan zaten muhtaçtır diye düşünecek. Allah'a muhtaç, Allah Azze ve Celle ise verirken kullarının eliyle verir, sebeplerle verir, sebepsiz yere Allah Azze ve Celle verir ama ekseriyetle sebebe dayanarak verir. Allah isterse yağmura yağ dediği zaman yağar. Ama Allah sebepler şeklinde, sebepleri yaratarak yağmuru yağdırır. Su buhar olacaktır güneşin hararetiyle, yükselecektir vesaire vesaire. Sonra yeniden yeryüzüne yağmur olarak dönecektir. Allah ne yapıyorsa ilme göre, sebeplere göre yapar. Rızkını verecektir, rezaktır ama sebeplere göre verecektir. İşte o yüzden Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'ya böyle söylenmesini takdir etti. Ve Musa Aleyhisselam'a kibir meselesi yapmadı. Ve peki dedi ve kızım arkasından yürümeye başladı. Bir rivayete göre biraz sonra rüzgar esince, kızın eteğinden az bir şey açılınca Hazreti Musa aleyhisselam kıza demiş ki, onun önüne geçmiş, sen benim arkamdan yürü demişti. Sen benim arkamdan yürü, yanlış tarafa gidersen bir taş atarsın önüme. Ve bana doğru yolun hangi taraf olduğunu söylersin. Bu şekilde Hazreti Musa aleyhisselam daha peygamber değilken de haya ve takva sahibi olduğunu gösteriyordu. Ne kadar namuslu bir insan olduğunu gösteriyordu. Ve bu şekilde kızların babasının yanına geldiğinde فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصِ geldim kızların babasının yanına ve ona başından geçenleri anlattığında kızların babası dedi ki قَالَ لَا تَخَفْ korkma dedim. نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ zalim milletten kurtuldun artık. Şu anda Medyen topraklarındasın. Firavun'un topraklarından çıktın. Artık Firavun'un hükmü burada geçmez. Kurtuldun artık. Kızların babasının kim olduğu konusunda değişik rivayetler vardır. Bazı rivayetlere göre Şuayb aleyhisselam olduğu söylenir. Bir peygamber, ancak buna itiraz edilmiştir. Eğer o olmuş olsaydı, kızların babası bir peygamber ve Kur'an'da ismi geçen Şuayb peygamber olmuş olsaydı, Allah azze ve celle onun isminden açıkça bahsederdi. Ve Şuayb aleyhisselamın Musa'dan daha evvelki bir asırda yaşadığı bilinmektedir. Bazıları bu müşkili çözebilmek için Şuayb aleyhisselamın çok yaşlı olduğunu, ömrünün çok uzun olduğunu söylemişlerse de bu görüşler pek kabul edilmemiştir. O dönemde yaşayan salih bir insan olduğu söylenmiştir. Bir rivayete göre ise Şuayb aleyhisselamın kardeşinin oğlu, yani yeğeniydi bu yaşlı insan. Her neyse önemli olan bu insan salih bir insan idi. Bir peygamber olmasa da peygamberlerin izinden giden tevhide inanmış salih bir Müslüman idi. Ve Musa aleyhisselam ona başından geçenler anlattığı zaman o insan onun büyük bir insan olduğunu anlamıştı. Talmud ise burada Hazreti Musa'ya iftira atar. Ve o kızların babasına da iftira atar. Güya Hazreti Musa aleyhisselam kızlara bakmış ve kızlardan birisine göz koymuştu. Ve o kızlardan birisiyle zoraki evlenmek istemişti güya. Kendi peygamberlerine böyle iftiralar atarlar. Kur'an bu iftiraları temizler. İşte burada Hazreti Musa'ya eğitim verecek olan bu insan, o kızların babası, Hazreti Musa'ya kendisi teklif edecektir kızlarından birisini. Kızlarına birisi der ki, قَالَتْ اِهْدَاهُمَا يَا اَبَتِ اسْتَعْجِرْهُ ey babacığım, bu adamı kirala der. Bu adamı ücretle tut, yanında çalıştır. اِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَم۪ينَ senin kiralayacağın işçilerin içerisinde en iyisi bu adamdır. En iyisi hem kavidir, güçlü bir insan, hem de emindir, namusunu buna teslim edebilirsin. Çünkü bu adam bizimle beraber yaşayacak burada. Sen buraya kimi kiralarsan, hangi insanı işçi olarak alırsan, o bizimle beraber kalacak burada. O yüzden emin olması lazım. Ve bazı rivayetlere göre kız işte başından geçen o olayı anlatmıştı babasına. Ben önden yürüyordum da sonra bana sen arkadan yürü dedi. Bana bakmadı bile hiç. İşte ondan dolayı onun ücretli bir işçi olarak kiralanmasını istiyordu kızcağız. Esas itibariyle acaba burada kız Hazreti Musa aleyhisselamın hallerinden etkilenmiş de acaba kalbinde ona karşı bir sevgi mi başlamıştı? Acaba Musa aleyhisselamın orada kalmasını istiyordu? Ondan ayrılmak istemiyordu. Acaba böyle bir şey de mi vardı da kibarca bunu söylüyordu? Acaba bu ona olan sevgisinin kibarca ifadesi miydi? Babacığım bunu kirala, bizim burada çalışsın. Zaten bizim bir erkeğe ihtiyacımız var. Biz erkek işleri yapıyoruz sen yaşlı olduğundan dolayı. Zaten bir erkeğe ihtiyacımız var. Bu insanı kirala diyordu. Ve babaları kızlarının bu isteğini kabul edecektir. Ve diyecek ki Musa aleyhisselama قَالَ اِنِّي اُرِيدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِهْدَبْنَتَيْ هَاتَيْنِ
Dedi ki, ey Musa, kızlarımdan birisini seninle evlendirmek istiyorum. Ancak bir şart var. Ale en te'cureni semen yahiceç. 8 sene benim yanımda kalman şartıyla. 8 sene yanımda kalacaksın, yiyeceksin, içeceksin, başka bir para da yok. 8 sene koyunlara bakacaksın. 8 sene bizimle beraber yaşayacak ve işlerimizi göreceksin. Ve bu arada ben de seni kızlarından birine istediğinle evlendireceğim. فَاِنْ اَتْمَمْتَ اَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكْ Eğer bunu 10 seneye tamamlarsan senin katından bir lütuftur bu. Senden taraf bir iyilik olur bu. 10 seneye tamamlaman senin için daha hayırlıdır demek istiyordu. 8 sene de olur ama 10 sene kalman burada daha hayırlı. وَمَا اُرِيدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ Seni zor duruma düşürmek de istemiyorum diyordu. Sana kaldıramayacağın bir yükü yüklemek de istemiyorum. 8 sene kalsan da olur. Ama 10 sene kalmayı ben sana tavsiye ederim. سَتَجِدُونِ اِنْشَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّالِحِينَ İnşallah dedi beni salih insanlardan göreceksin. Sana iyilik yaptığımı göreceksin. Sana kötü muamele yapmadığımı, adil davrandığımı göreceksin dedi. قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ Bunun üzerine Musa aleyhisselam dedi ki, bu benimle senin aranda bir şey. Benimle senin arandan. İsterse 1 sene kalırım, ister 10 sene. İkimizin arasında bir anlaşma. Bu bana kalmış bir şey. اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتْ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْهِ Hangisini tamamlarsam, ister 8 sene kalayım, ister 10 sene, bana bir levm olmayacak. Bana bir düşmanlık olmayacak. Beni bir kınama olmayacak. 8 sene kalır da gidersem neden 10 sene kalmadın demeyeceksin. وَاللّٰهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَك۪يلٌ Ve Allah konuştuklarımıza vekildir dedi. Ne konuşuyorsak Allah bize vekildir. Ve bu şekilde adam kızlarından birisini Hazreti Musa aleyhisselama teklif etmiş oluyordu. Kendi ağzıyla teklif ediyordu. Bu Kur'an'ın caiz gördüğü bir mesele. Hazreti Peygamber'in caiz gördüğü bir mesele. Peygamberimize kızını teklif edenler olmuştu. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh kızı Hafsa'yı Ebu Bekir'e teklif etmişti. O istememişti. Sonra Osman'a teklif etmişti. O da istememişti. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'e demişti ki ya Ömer, belki ne bilirsin, belki senin kızını onlardan da hayırlı birisi alacak. Ve bu şekilde Allah Resulü onunla evlenmişti. Sahabede böyle bir ahlak vardı. Kendi kızını salih bir insan gördüğü zaman teklif edebiliyordu. Bu hayasızlık olarak görünmüyordu. Bu asaletsizlik olarak görünmüyordu. Bu namussuzluk olarak görünmüyordu. Bu onlar için bir şeref oluyordu. Şerefli bir insan ile kızının evlenmesi ve şerefli bir neslin ondan töremesi, salih bir neslin, salih bir insanın neslinin kendi nesli olması, kendisinin torunlarının salih bir nesil olması, böyle bir şeref ortak olmak, böyle bir neslin dedesi olmak onlar için bir şeref oluyordu ve onlar bunu ayıplamıyorlardı. Hatta kadın geliyor, Peygamberimize kendisini teklif ediyordu. Ya Resulallah diyordu, seninle evlenmek istiyorum. Benimle evlenir misin ya Resulallah? Efendimiz kadını kibarca reddediyor, kalbini kırmıyordu. Ve kadın o halde diyordu, sana bıraktım ben. Benim hakkımda kararı sen ver. İstediğin kimseyle evlendir. Ve Allah Resulü onu evlendiriyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yaptı, sahabesi de böyle yapmıştı. İşte burada Hazreti Musa'nın daha sonra kayınbabası olacak olan insanın da böyle yaptığını görüyoruz. Salih bir insan görüldüğünde ona teklif edilebiliyormuş demek ki, hayasızca değil, ahlaksızca değil, erkeği tahrik ede ede, bugünkü genç kızların, kadınların yaptığı gibi değil, erkekleri tahrik ede ede, her türlü cilveyi yapa yapa,
her türlü ahlaksızlığı işleye işleye. O şekilde değil. Fakat namuslu bir şekilde, İslami kurallara uygun bir şekilde, böyle bir insan gördüğünde kızların babası, böyle bir insanın büyük bir insan olduğunu anlamıştı. Belki Hazreti Musa'nın yarının Musa'sı olacağını da anlamıştı. Henüz daha bir şey bilmiyordu ama belki Musa'da bazı alametler görmüştü. Belki Allah o salih insana bildirmiş de olabilir. Kızını onunla evlendirmesi gerektiğini, Allah'ın böyle takdir ettiğini, belki Allah Azze ve Celle sadaka bir rüyada adama bildirmiş de olabilirdi. Bu şekilde adam böyle bir teklifte bulunuyordu. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam da bu teklifi kabul ediyordu. 8 sene diyordu ama, 8 sene, neden 8 sene, neden 10 sene? Demek ki büyük görevler için büyük hazırlıklar lazımdı. Demek ki böyle zor bir görev için bu kadar uzun bir hazırlık lazım. Musa Aleyhisselam orada 8 sene, 10 sene kalacak. Ne kadar kaldı tam olarak bilinmiyor. Peygamberimize sorulduğunda bazı rivayetlere göre Efendimiz 10 sene kaldığını söylemiştir. En güzelini yaptı diyor. En güzelini. Çünkü peygamberler daima haseni değil ahseni yaparlar. Güzeli değil en güzelini yaparlar daima. Onların hayatı hep böyledir. Her meselede her zaman böyle davranmışlardır. Herkes namaz kılar, onlar en güzelini kılarlar. Onların her zamanki hali odur. Hep en güzelini yaparlar. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam rivayetlere göre orada 10 sene kaldı. Neden? Çünkü zor görevler, büyük görevler, büyük hazırlıklar ister. 8-10 günlük hazırlıkla bir ümmetin dirilişi mümkün değildir. Bugün Müslümanlar 8-10 günlük eğitimlerle hedeflerine ulaşmaya çalışıyorlar. Hoca Musa Aleyhisselam, yüksek şahsiyete sahip olan Musa, 10 yıllık bir eğitimden geçiyor. Çocukluğundan beri zaten eğitimdeydi. Ama son 10 yılı da özellikle özel bir eğitimden geçiyordu. Dağlarda kalacak, çobanlık yapacak. Kainat kitabını okuyacak. Bakacak, bakacak ve görecek. Ve Allah'ın kudretini, ilmini, sanatını görecek. Ve o Allah 10 sene sonra kendiyle konuştuğu zaman, işte o zaman her meseleyi anlayacak. Ve işte o zaman Allah'ın verdiği görevi yerine getirebilecek. İzhab ile Firavun dediğinde Allah, git Firavun'a dediğinde, git ona İslam'ı anlat dediğinde, baş üstüne Ya Rabbi diyebilecek ve gidebilecek Musa. O zorlu eğitimin sonunda gelinen noktaydı bu. Kısa eğitimlerle 100 metre koşucuları ortaya çıkabilir. Kısa eğitimlerle 100 metre koşabilirsiniz. Maraton koşmak için uzun eğitimler lazım. Büyük hedeflere ulaşacak insanların büyük eğitimlerden geçmesi lazım. Müslümanlar 3-5 kelimeden ibaret eğitimlerden geçiyorlar. Adam akıllı medreseler kurmadılar. Yıllarca süren eğitimler verecek olan gerçekten hem beşeri ilimler hem manevi ilimler, bir taraftan ibadet, bir taraftan ilim, bir taraftan cesaret, bir taraftan strateji, bütün ilimleri alabilecekleri medreseler kurmadılar. Ondan dolayıdır ki sağlam nesiller de ortaya çıkmadı. Bir sürü yurtlar yaptılar, bir sürü dershaneler açtılar, bankalar açtılar, televizyonlar açtılar, yapmadıkları yok. Müslümanlar her şeyi yaptılar. Gazete gerekiyor dediler, gazeteler kurdular. Radyo dediler, radyo kurdular. Televizyon dediler, televizyonlar açtılar. Finans kurumlar dediler, finans kurumları açtılar. Dergi dediler, dergiler açtılar. Ne yok ki? Hepsini yaptılar ama medrese açmadılar. Ondan ötürü finans kurumlarının başına İslam bilen insanlar bulup da koyamadılar. İşletmelerinin başına, mağazaların başına İslam'ı bilen müdürler bulup da koyamadılar. Radyoların, televizyonların başına İslam'ı bilen insanlar koyamadılar. Ve bir baktık ki o dershanelerden, o mağazalarda, o finans kurumlarında, o televizyonlarda, o radyolarda bir sürü haramlar işlenmeye başlandı. Yapmaları gerekeni yapmadılar. Öncelikli olanı yapmadılar. Şöhret peşinde koştular. Yeşil sermaye oluşturacaklardı güya. Yeşil sermaye mi oluştu bilmiyorum. Ama benim gördüğüm şu, ehli dünya insanlar görüyorum ben. Ehli dünya insanlar, biraz daha zenginleşmiş, biraz daha lüks içinde yaşayan Müslümanlar görüyorum. Dava sancısından uzaklaşmış, arabasını değiştirmekten başka bir şey yapmayan, evindeki eşyaları değiştirmekten başka bir şey yapmayan Müslümanlar görüyorum ben. Nerede o mağazalardan gelen gelirler? İslam hizmetlere mi aktarılıyor acaba? Öyle şeyler duyuyoruz ki, öyle şeyler görüyoruz ki, Müslümanların açmış oldukları bir takım işletmelerde haramlar işleniyor. Belki onlar da lazımdı ama öncelikli olan medreselerdi. Gerçekten zamanın gerektirdiği bütün ilimleri veren medreselerdi. Önce medrese lazımdı. Önce İslam'ı öğrenmemiz lazımdı. Ondan sonra mağazalar mı kuracaksınız, kurabilirdiniz. Radyo televizyon mu kuracaktınız, kurabilirdiniz. İslami eğitim almış insanların kontrolünde olmuş olurdu o zaman. Ama Müslümanlar esas itibariyle zengin olmayı istiyorlardı. Şan ve şöhret istiyordu bir kısmı. Başkalarına benzemek istiyorlardı. Neden falanların şöyle mağazaları var da bizim yok diyorlardı. Neden filanların şöyle televizyonları var da bizim yok diyorlardı. Sanki her şeyler tamamdı da o eksik kalmıştı. Neden bizim medreselerimiz yok diyemediler. Çünkü uzun boylu eğitime gözleri kesmiyordu. Çünkü yıllarca diz çökmek, yıllarca talebelerin zahmetiyle ilgilenmek, uğraşmak, her gün saatlerce onlara konuşmak onlara zor geldi. Onlar güya kestirme yollardan gideceklerdi. Onlar yeşil sermaye oluşturacaklardı. Onlar yeşil televizyonlar, yeşil radyolar, yeşil gazeteler kuracaklardı. Ama hiçbir zaman yeşil olmadı bunlar. Öncelikli olanı sonraya bıraktılar. Daha doğrusu hiç sıraya bile koymadılar. Öyle olunca da sağlam bir nesil ortaya çıkmadı. Bugün televizyonun da var, radyo da var, gazeteler de var. Finans kurumundan tutun mağazalara kadar, dershanesine kadar, yurtlarına kadar. Ama ben sağlam bir nesil göremiyorum. Allah Azze ve Celle sağlam nesil oluşturacak olan projeler yapmayı ve onları gerçekleştirmeyi nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajlarını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi yeryüzüne sen rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de kafire karşı mücadele veren, Amerika'ya ve Amerika'yla beraber olanlara karşı, İsrail'e karşı mücadele veren kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi Amerikan helikopterlerin uçaklarını çarpıştır. Allah'ım Amerika ile beraber olanların arasını boz. Allah'ım Amerikan askerlerinin bunalım geçirttir. Allah'ım Amerikan askerlerinin psikolojik bunalımlarla birbirlerini vurmalarını nasip eyle. Allah'ım Amerikan helikopterlerini çarpıştır. Allah'ım yeryüzünde senin rızan için çalışan malıyla canıyla cihad edenlere yardım eyle. Allah'ım öncü bir nesil kurmak için çalışanlara yardım eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.